Ayrım 6. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 62. Cemal Süreya. Bir mektup, 13 Şubat 1980. Sevgili Aziz Nesin, mektubunuzu bugün aldım, çok sevindim. Şiirler için de ayrıca teşekkürler. 50'lerdeki şiirlerinizden, hatta daha öncekilerden ve ilk şiirlerinizden elinizin altında bulunanlar var mı? Çünkü şiirlerinizi yayımlarken Aziz Nesin ve şiir konulu bir yazıya yer vermek de yararlı olacak. Bu yönünüz için de bir değerlendirme yapılması gerekli bence. Uzun yıllar şiir yazdınız. O ürünlerle sonraki çıkışınız arasındaki bağlantı da gösterilmeli diyorum. 5-10 yıl önce Milli Kütüphane'de dergileri karıştırırken Vedia A. Nesin imzalı bir sürü şiirinize rastlamıştım. Elinizin altında varsa bana yollayabilir misiniz? Okuduktan sonra iade ederim. Hoş, siz yollamasanız da ben nasıl olsa bunun için kitaplıklara gireceğim. Ama biraz vakit alacak. Yolladığınız 6 şiiri 1. sayıda anons edip 2. sayıda yayımlayacağız. Papyrus'un yalnız abonelere gönderileceği doğru. Ama daha çok Anadolu'daki okur için doğru. Onları abone olmaya itmek için. Yoksa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde dergiyi stratejik noktalara vereceğiz. Ama dağıtımcılar aracılığıyla değil de arkadaşlar eliyle. Zaten baskı sayısı sınırlı olacak. Bir yazıhanemiz bile yok. Bu yıl yıllığa mutlaka yazacağım. Alacağımız olan yıllıkları da vakfa geldiğimde alırım. Arkadaşlardan alıp okumuştum. Böyle gelmiş, böyle gitmezin yeni kesimlerinden bir bölümünü kitap halinde yayımlanmadan önce Papyrus'a vermeyi düşünür müsünüz? 60-70 sayfalık bir bölüm yayımlasak diyorum, çok makbule geçerdi. Mart içinde dergi çıkar çıkmaz Bayan Nihayet'le birlikte bir gün vakfa geleceğiz. Önceden haber veririm. Sevgi, saygı, bağlılık. Cemal Süreya. Cengiz Aytmatov. Not: Ağustos 1975. 13 Ağustos 1975 Çarşamba öğleden önce Moskova'dan Vera telefon etti. 15 Ağustos Cuma günü Cengiz Aytmatov'un Otelsa'dan vapurla İstanbul'a geleceğini söyledi. Onu çağıran Oğuz Akkan Mavi Gezi'deydi. Önce konsoloslukta Hüseyin Gulyev'e telefon edip 15 Ağustos'ta Odessa'dan kalkan Acarya vapurunun ne gün saat kaçta İstanbul'da olacağını sordum. Tarifeye baktı, orada konuştular filan, saat 12'de dedi. Sanki başıma gelecekleri biliyormuşum gibi aman bir yanlışlık olmasın kesin mi diye sordum. Kesin dedi. Saat 11.30'da Hüseyin Gulyev yolcu salonunda olacaktı. Pazar günü 17 Ağustos saat 8. Küçük evde gazete okurken telefon çaldı. Ben Cengiz Aytmatov. Şaşırıp kaldım. Beni orada beklemesini söyledim. Hemen gittim. Yolcu salonunda buldum. Gümrükçüyü bekliyorlar. Acenta evine araba da göndermiş. Saat 11. Hala yok. Bizi öğrenince bıraktılar. Zorlukla bulduğum büyük Londra oteline götürüp bavullarını bıraktırdım. Oğlu 16 yaşında. Asgar. Orada Asgar Dağı varmış. Ben Kaya diyorum. Konsolosluğa götürdüm. Orada karar değiştirdiler. Konsoloslukta kalacak. Cengiz'le daha önce çok görüştüm, tanıştım. Ama pek konuşmamıştık nedense. Ben onu Türkçe bilmiyor sanıyordum. Anlaşamayız sanırdım. Gence de birlikte olmuştuk ama konuşmamıştık. Moskova'ya gidişlerimde görmüştüm, hep uzaktan. Birbirimize yakın olmadık. Bu kez yakın olduk, sevdim onu. Türklüğün bilincinde bir adam. Yakın tarihte İki büyük yanlışlık yapıldığını ama artık düzeltilemeyeceğini söyledi ki tam onun düşüncesindeyim. Daha önceden de. Biri, Türklerin parçalanması, ayrı cumhuriyetler, sözde otonomlar. Biri de alfabe, Latin alfabesini atıp Kiril almaları. Birisinin sözünü aktardı. Türkler domuz kılı gibidir. Birleşip bir araya gelip dokunmaz. Slavlardan sonra en büyük etnik grup 60 milyon. Dil, konstant, oturmuş. Aktif, değişken. Türkçe oturmuş, 10. yüzyılı bile anlıyoruz. Rus 15. yüzyılı bile anlamaz Rusçasını. Rusçanın yarısı Türkçedir. Tatarmış. Tatarca, salcı demek Türkçeden. Arbat sokağı, Basmanine sokağı. Bir sözlükten söz etti. Alacağım o sözlüğü. Oradan 1000 yılının bir atasözü. Kuzgunun evi ağaç tepesinde, kurdun evi korular ortasında. Sevdim adamı, kitaplarını okuyacağım. Cevat Geray, Bir Mektup, 22 Aralık 1987. Ankara, 22 Aralık 1987. Çok sevgili Cevat Geray, mektubuma beni bağışlamanı dileyerek başlıyorum. Bilar AŞ'nin özel genel kurulu toplantı gününde, bilesin ki hiç istemeyerek sana kabalık ettim ve seni kırdım. Senden bin kez özür dilerim. Bana hiç de yakışmayan bir biçimde konuştum. Bağışlanmam için bu mektubu yazmakla yetinmiyorum. Gelecek genel kurul toplantısında da bütün ortaklarımız önünde yapacağım konuşmamda bu biçem kabalığımı anlatıp herkesin önünde senden beni bağışlamanı dileyeceğim. Bununla da yetinmeyeceğim. Bu mektubumun eski yazıyla yazılmış müsveddesi bende. Mektuplar adlı kitabımı alacağım. Yaptığım kabalıktan utandığımı anladığını sanırım ve umarım ki bu konuyu aramızda bir daha hiç konuşmayıp ikimiz de tedirgin olmayacağız. Bu işin bir yanı, bir de öbür yanı var. Konuşmamın kaba biçeminin de bir gerçek yanı olduğu da kesindir. Bizlerin üç yönetim kurulu üyesi olarak şirketin bütün yükünü Haluk Gerger'in üstüne yıktığımız doğrudur. Bunu ben de yaptım. Sen benden biraz daha çok yaptın. Söylemek istediğim buydu. Yani ikimize yönelik bir öz eleştiriydi. Ama bu öz eleştiri hiç de gereği yokken yüzdelere vurunca beni utandıracak ve seni üzecek bir çirkinlik ortaya çıktı. O günkü toplantıda bana beni yardıma çağırdılar da mı gelmedim dedin ki, çok sevgili Cevat Geray, bu sözüne hiç mi hiç katılmıyorum. Benim sana yaptığım kabalık üzerinde düşündüğüm gibi sen de bu sözünün üzerinde durur düşünürsen inanıyorum ki haksız olduğunu anlayacaksın. Sevgili Cevat Geray, biz üçümüz, sen, Haluk ve ben, yetkili yönetim kurulu üyeleriyiz. Bizler gerektiğinde başka ortaklardan yardım isteyeceğiz. Yoksa Haluk Gerger senden ve benden yardım istemeyecek. Çünkü ben başkan, sen de ikinci başkan olarak biz ikimiz bu şirketin en yetkili iki insanıyız. Bir şeyi daha açıklamak istiyorum. Çok kez söylediğim gibi ben bu şirket işlerinden hiç mi hiç anlamıyorum. Bu yüzden biliyorsun şirketin başkanı olmak istemedim. Ama üstelemelere dayanamadım. Başkanlığı üstlendim. Başkan oldum. Ayrıca kuruluş dönemindeki başkanlığımın şirkete yararları olduğuna da inanıyorum. Ve böyle bir zamanda yani şirket kurumlaşmadan başkanlıktan ayrılamam. Çünkü bu ayrılmak değil kaçmak olur. Salt benim için değil, üç yönetim kurulu üyesi için de aynı şey. Son genel kurul toplantısında şirketimiz kurumlaşma yoluna girmiştir. Sanırım ki bu yeni yapılanmasıyla şirketimiz kısa zamanda kurumlaşacaktır. Kurumlaşma tamamlanınca yani gelecek genel kurul toplantısında şirket işlerinden anlamadığım için ben başkanlıktan çekilmek istiyorum. Çoktan beri düşündüğümü şimdi açıklıyorum. Sen bu şirketin başkanı olmalısın. Bu benim hem önerim hem dileğimdir. Bir konu daha var. Artık Haluk şirketten aylık almaya başlamalıdır. Ben bu konuda kendisine çok üsteledim ama beceremedim. Lütfen siz de bu konu üzerinde durunuz. Bir başka önemli nokta da şu. %40'lık hissene ile biz başka bir şirket vurup Bilar'ı ortadan kaldırmaya karar vermiştik. Niçin bunu hala gerçekleştiremedik? Bu işte kim uğraşacaktı? Yani başka bir şirket kurmadıkça ekin ilişkisinden kurtulamayacağız. Bir ricam daha var. Gazete girişimi toplantımızda bulunamadın. Lütfen konuyu Tahsin ve Haluk'tan öğren. Senin kuracağımız gazetenin politik komitesinde bulunmanı çok gerekli görüyorum. Gazetenin politik çizgisinin belirlenmesinde çok yardımın ve etkin olacaktır. Politik komitenin ne zaman toplanacağını İstanbul'a gittiğimde ben oradan bildireceğim. Haluk da politik kuruldadır. Senin de politik kurul toplantısında bulunmanı rica ederim. Kabalığımı bağışlamanı ve bu olayı unutarak hiç olmamış saymanı rica ederim. İçten selamlarım, sevgilerimle. Parantez içinde seni gerçekten seviyorum. Cevat Şakir, Mavi Sürgün Kara Toprak'ta. Hindistan İngiltere'nin sömürgesiyken orada görevli bulunan bir İngiliz, bir eski pantolonuyla bir de pantolonlu kumaşı bir Hintli terziye götürerek verdiği kumaşla eski pantolonunun tıpkısı olan bir pantolon dikmesini söylemiş. Terzi bir süre sonra diktiği pantolonla örnek aldığı eski pantolonu İngiliz'e götürmüş. İngiliz iki pantolondan hangisinin yeni, hangisinin eski olduğunu ayırt edememiş. Çünkü Hintli terzi İngiliz'i memnun etmek için örnek pantolonu öylesine ustalıkla taklit etmiş ki Eskisindeki bütün yırtık, leke, sökük gibi neler varsa hepsini yeni diktiği pantolonda da yapmış. Bu Halikarnas balıkçısının Batı uygarlığının taklitçiliğini alaya almak için anlattığı fıkralardan biridir. Sartre bir edebiyatçıdır ama onun kalemi inandığı bir felsefe yoldamının buyruğundadır. Felsefesini edebiyatla yapar. Camus de öyledir. Zola bir bilim akımının doğruluğunu romanlarında ispata çalışmıştır. Tolstoy da romanlarıyla inancının yayıcılığını yapmış, ölümünden sonra peygamberler gibi kendisini izleyen Tolstoyistler türemiştir. Batı uygarlığında edebiyatını bir düşünü çekirdeği çevresinde kozalandıran edebiyatçılar pek çoktur. Türk edebiyatındaysa bir düşün bileşimine varan ya da var olan bir düşün akımını eserleriyle doğrulamaya çalışan yazar yok gibidir. Şairlerimizi bunun dışında bırakmamız gerekiyor. Bir düşün uğruna kalem savaşı vermiş, canlarını ortaya koymuş pek çok şairimiz vardır. Çağdaşlarımız Mehmet Akif ile Nazım Hikmet şiirlerini bir düşünün çizgisinde inanla yürütenlerdendir. Türk edebiyatı düz yazıda bir düşün doğrultusunda eserlerini üreten yazarlardan yoksundur. Bunun yalnız iki ayrığı Halikarnas Balıkçısı ile Kemal Tahir'dir. Bu iki yazar özellikle son eserlerinde inandıkları ve bir bileşime vardıkları bir düşün yoldamını yaymaya çalıştılar. Yazımızın başına aldığımız fıkrada görüldüğü gibi balıkçı Batı taklitçiliğine karşıydı. Kemal Tahir de Batı taklitçiliğine karşıydı. Anadolu Tanrıları adlı kitabının bir yerinde balıkçı, "Şimdi biz şapka diye onların yani Batılıların külahlarını taklide çalışıyoruz," der. Kemal Tahir'e göre Batı uygarlığının baş niteliği kan içiciliğidir. Balıkçıya göre Batı uygarlığının niteliği şöyledir. Anadolu'nun Sesi kitabından. Hemen hemen 2 milyar insan Batı demokrasilerinin 300 milyon insanın düpedüz Türkçesi kölesiydi. Sömürülenler sağmal inek bile değil, kasaplık hayvan sayılıyordu. Kemal Tahir'e göre son canavarlığını Nazi kıyıcılığında gösteren Batı uygarlığı çürümüştür. Balıkçıya göre de Batı uygarlığının artık günü geçmiştir. Anadolu'nun Sesi kitabından. Özelliklerini yitiren uygarlıklar tarihsel görevlerini tamamlamış ve artık günü geçmiş demektir. Batı uygarlığının başlıca özellikleri, daha doğrusu üç kökünden birisi Hristiyanlık, ötekiler ise sömürgecilikle deneye dayanan bilim ve bulumdur. Bu üç kökü çürüdüğüne göre Batı uygarlığının da artık günü geçmiştir. Kemal Tahir ile Halikarnas Balıkçısı şimdi sağ olup da bu yazdıklarımı okusalar, onları birbirine benzettiğim için ikisi de bana darılırdı. Haklı da olurlardı. Çünkü bir yerde ikisinin de inanışlarını esinleyen kalkış noktası bir olsa da, bitmiş gibi gözükse de, buldukları çözüm yolu, yöntem ve yoldamları, vardıkları sonuç birbirinden çok ayrı, birbirine karşıttı. İkisi de düşünün karşıt uçlarında kola vuran iki ayrı salıncakla sayılanıyordu. Kemal Tahir kan içici Batı'nın karşısına Doğu'yu çıkarıyordu. Oysa Halikarnas Balıkçısı günü geçmiş Batı uygarlığının karşısına Anadolu'yu çıkarmaktaydı. Ona göre Türk uygarlığı değil, bir Anadolu uygarlığı vardı ve biz Türkler Batı uygarlığının da kaynağı olan bu büyük Anadolu uygarlığının gerçek varisleriydik. Klasik medeniyeti Anadolu'da kuranlar bugün de Anadolu'da mevcut halkın uzak cetleridir. Roma İmparatoru Augustus zamanında Anadolu'da yapılan ilk sayımda Anadolu nüfusunun 21 milyon olduğu anlaşılmıştı. Bugün de hemen hemen o kadardır. Doğudan gelen Türk ecdadı olsa olsa 1-2 milyondur. Bu sebepten dolayı biz o medeniyetin yani klasik medeniyetin varisleriyiz. Çünkü o kültür Anadolu'da doğup gelişmiştir. Anadolu'dan Yunanistan'a geçmiştir. Balıkçının edebiyatıyla da ispat etmek istediği, biz bu diyarın gerçek varisleriyiz düşüncesinin doğruluğudur. Bu sav doğrulanırsa ne olacak? Bu soruyu balıkçı şöyle cevaplandırıyor Anadolu tanrılarından. İlerleyişi köstekleyen birçok kompleksi ortadan kaldırır. Halikarnas Balıkçısı'nın eserlerine yansıyan düşünceleri Kemal Tahir'de olduğu gibi ölümünden sonra da çok tartışılacak, çok eleştirilecek, birçok yeni düşünlere de kaynaklık edecektir. Ne Halikarnas Balıkçısı ne Kemal Tahir bir düşünür olarak, bir bilgin olarak ortaya çıkmadılar. bir edebiyatçı olarak yaşadılar. Balıkçı özgün düşüncelerini kolayca anlaşılacak biçimde okura iletmekte ustalık gösterdi. Her iki yazarın da Türk halkının sorunlarına bir çözüm yolu gösterirlerken sınıfsal açıdan sorunları inceledikleri söylenemez. Ne Batı'yı, ne Anadolu'yu, ne Türk halkını ayrı sınıfların karşıtlıkları içinde değil, karşıtlıkları olmayan bir bütün olarak gördüler. Değerli her aydının ölümünden sonra onda birikip de alamadığımız ne çok bilgiyi, deneyimleri de yitirdiğimizi düşündükçe üzüntüm daha da artar. Halikarnas balıkçısının ölümü, salt 85 yıllık yorgun bir bedenin canlılığını yitirişi değil, o zengin deneyimli, beyinde birikmiş ve artık bizlere bir giz olarak kalmış, nice kültür değerinin de onun ölümüyle yok oluşudur. Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde ölmekle, sanki özellikle ölmek için bu yıl dönümünü seçmiş gibi son kez alaycılığını ortaya koyuyor. Öyle bir yıl dönümü ki, ülkenin bir tek yazarı bile bu yıl dönümünün sevincine katılamıyor. O balıkçı ki acılı sürgünü için bile kara sürgün değil, o sonsuz iyimserliğiyle mavi sürgün demiştir. Temsilcilerinin adları daha şimdiden unutulmuş kıyıcı iktidarların sürgünlerinden birine daha unutulmaz mavi sürgünü de kara toprağa verdik. Cevdet Kudret, Türkiye'yi taşıyan atlas Cevdet Kudret. Dipnot, bir yayına yazıldığı belli olan bu yazının nerede yayımlandığını bulamadık. Servet-i Fünun ölçüsünde bir yazın okulu olmamakla birlikte, Yedi Meşale yazın tarihimizde eskiye yumuşak bir başkaldırıydı. Yedi Meşale dergisinin çıktığı günlerde ben ortaokul öğrencisiydim. Bu dergiyi alıp okuyordum. Ama bugün Yedi Meşale'deki yazılardan hiçbirini anımsamadığım gibi, Yedi Meşale'nin en genç yazarı Cevdet Kudret'in o zamanki şiirlerini de anımsamıyorum. Ben de o dergiden tek silik izi kalan Sabri Esat'ın şiirleriydi. 8 yıl arayla ikimiz de aynı okulun sıralarında okumuşuz. Davutpaşa Ortaokulu öğrencileriyiz. Çok ayıp ama bu ayıbımın gerekçesi olarak asker olduğumu söyleyip itiraf ediyorum. Cevdet Kudret'in yazarlığıyla tanışmam ancak 1946 yılında oldu. Onun bir öyküsü aracılığıyla. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, zamanın tek parti iktidarı olan CHP, Türkiye'nin o zamanki koşullarına göre tek sol gazetesi olan Tanı, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yıktırtmış ve ben işsiz kalmıştım. Marco Paşa gazetesini çıkaracağım ama param yok. Marco Paşa'yı Sabahattin Ali ile ortak çıkartmaya karar veriyoruz. Aramızdaki anlaşmanın kimi koşulları var. Bu koşullardan biri şu: benim olurumu almayan hiçbir yazı Marco Paşa'ya giremez ve Sabahattin Ali'nin yazıları denetleme hakkı yok. Sabahattin Marco Paşa'nın baş yazılarını yazardı. Gazetenin kimi sayıları baş yazısız çıkmıştır. Çünkü Sabahattin'in baş yazısını Marco Paşa'ya koymamıştım. Sabahattin bu denetime hiç karşı koymamıştır. O baş yazıları da yayımlamadığım için şimdi çok üzülüyorum. O baş yazıları Marco Paşa'ya koymamıştım. O baş yazıları saklamıştım. Ama aramalarda siyasi polis birçok belge, mektup, yazı arasında o baş yazıları da alıp götürdü. Sabahattin Marco Paşa'nın ilk sayısı için bir öykü getirdi. Okumam için bana verdi. Kimin diye sordum. Önce oku bakalım dedi. Doğrusunu söyleyeyim, benim Gülmece yazısı beğenmem zordur. O denli zordur ki Marco Paşa'daki o zamanki kendi yazılarımı bugün bana getirseler onları beğeneceğimi hiç sanmıyorum. Okudum öyküyü. Güncel bir olaya dayanarak yazılmış siyasal ve toplumsal Gülmece'nin en güzel örneği. Öykünün adı Hoş Geldin Missouri. O sırada Amerika'nın Missouri zırhlısı İstanbul Boğazı'na demirlemişti. Daha doğrusu Amerikan emperyalizminin öncüsü olan Truman doktrinini Türkiye'nin boğazına tıkmıştı. Ve İstanbul halkının büyük çoğunluğu aptal bir hayranlıkla emperyalizmin bu yüzen kazığını seyrediyordu. İşte öykü bu olayın acı yergisiydi. Bu Gülmece başyapıtının yazarı Cevdet Kudret'ti. Bilindiği gibi Marco Paşa'nın birkaç dönemi vardır. Marco Paşa'nın bu ilk döneminde Sabahattin'in baş yazılarından ve benim yazılarımdan başka Marco Paşa'ya topu toplamı dışarıdan 3 yazı girmiştir. Bunlardan biri Cevdet Kudret'in yazısıydı. Bu örnek Cevdet Kudret'in pek de bilinmeyen Gülmece yazarlığı yanıdır. Çoğu insan bir tek kişidir. Kimi insanlarla birkaç kişidir. Yine kimi insanlar da pek çok kişidir. Cevdet Kudret, dünyada ve hele Türkiye'de sayıları pek az olan o pek çok kişili insanlardan biridir. Bir kişi olarak gördüğümüz Cevdet Kudret, pek çok kişi olarak yaşamış ve yaşamaktadır. Aklımıza gelen Cevdet Kudret'teki kişileri şöyle bir sayalım. Şair Cevdet Kudret, oyun yazarı Cevdet Kudret, öykücü Cevdet Kudret, romancı Cevdet Kudret, inceleme ve araştırmacı Cevdet Kudret, dilci Cevdet Kudret, deneme yazarı Cevdet Kudret, yazın tarihçisi Cevdet Kudret, eleştirmen Cevdet Kudret, öğretmen Cevdet Kudret. Az önce örneğini verdiğim üzere gülmece yazarı Cevdet Kudret. Bilmediğimiz bir Cevdet Kudret daha var. Avukat Cevdet Kudret, yani bana en yadırgatıcı gelen kişiliği. Avukat Cevdet Kudret'in yargıcın karşısında avukat cübbesi içinde "Şu sanığın tertemiz nasiyesine bakın muhterem heyeti hakime, böyle bir masum insan katil olabilir mi hiç?" diye müvekkilini savunduğunu tasarladıkça içimden hep gülmek geliyor. İşte Cevdet Kudret, bu denli çok Cevdet Kudret'tir. Bu denli çok Cevdet Kudret'ten bana göre en belirgin olanı, öbür Cevdet Kudretleri de arkasına takıp önde yürüyeni hangi Cevdet Kudret'tir? Bu herkese göre değişebilir. Bana göre Cevdet Kudretlerin en güçlüsü, zamana damgasını vuranı eleştirmen ve yazın tarihçisi olan Cevdet Kudret'tir. Yine bana öyle geliyor ki inceleme ve araştırmacı Cevdet Kudret'in bu üç yanının öne çıkıp öbür Cevdet Kudret'lerin bu Cevdet Kudret'in gölgesinde kalması, Cevdet Kudret'in şairliğinden, öykücülüğünden, romancılığından, oyun yazarlığından özveride bulunmasından, daha doğrusu böyle bir zorundan ileri gelmiştir. Bence Cevdet Kudret, yazın tarihçiliği, eleştirmenliği ve araştırmacılığı oranında şair, öykücü, romancı, oyun yazarı olarak da ünlenebilirdi. Peki neden böyle olmadı da yazın tarihçiliği, araştırmacılığı, eleştirmenliği daha ağır bastı? Öyle sanıyorum ki burada neden profesyonel yazarlığın yazgısıdır. Bir profesyonel yazarın hangi türde ve hangi yazın dalında yazacağını yazarın kendisi değil, yazın pazarı belirler. Bu yazın pazarının ancak onurlu yazarların yazılarının özünü, içeriğini ve bildirisini belirlemeye gücü yetmez. Örneğin Cevdet Kudret, Yahya Kemal gibi kalemi geçiminin aracı olmayan birisi olsaydı elbet şiir yazmakla direnecek ve şimdi ünlü bir şairimiz olacaktı. Ya da Sait Faik gibi babadan kalma bir geliri olsaydı öykü yazarlığını sürdürecek ve bugün daha çok öykü yazarı olarak tanınacaktı. Oyun yazarlığı geçimini sağlayabilseydi oyun yazarlığı öne gelecekti. Cevdet Kudret'in bugün daha çok eleştirmen, yazın tarihçisi ve araştırmacı olarak tanınması, yazının öbür dallarında özveride bulunması, bulunmak zorunda kalışı yüzündendir diyorum. Bu sözlerimle özellikle yazın tarihçiliğinde takma adlarla yazmak zorunda bırakılışı gibi engeller çıkarıldığını da gözden uzak tutmuyorum. Cevdet Kudret, kuşağının pek çok değerli yazarı gibi yazmaması için her türlü engelin önüne sürüldüğü, siyasal yasaklı, ekonomik sıkıntılı ve toplumsal olarak değer bilinmez, yani yazar olmamak için her türlü koşulun bulunduğu bir Türkiye'de inadına yazar olmak başarısını göstermiş bir yazın ustasıdır. Dostum Cevdet Kudret'in yayıncısı olduğumu da sanırım bilmiyorsunuz. 1946'da nasıl Sabahattin Ali ile ortak Marco Paşa'yı çıkardıksa, 11 yıl sonra 1957'de de Kemal Tahir ile birlikte Ortak Düşün Yayın Evi'ni kurmuştuk. Cevdet Kudret, Havada Bulut Yok adlı romanını Düşün Yayın Evi'nde yayımlanması için bana göndermişti. Kemal Tahir benim dostumdur, Kemal'i çok severim. Çok kez sevmekle beğenmeyi birbirine karıştırıyoruz. Çağdaşım yazarlar içinde çok sevip beğendiğim, çok beğenip de hiç sevmediklerim var. Ben de onlar için aynı durumdayım. Dostum ve sevgili arkadaşım Kemal Tahir'le sık sık tartışır anlaşamazdık. Cevdet Kudret'in romanı Havada Bulut Yok için de böyle oldu. Kemal bu romanın Düşün Yayın Evi'nde basılmasını istemiyordu. Ben basılması için direniyordum. Olayın en ilginç yanı şudur. Bu konuyu aramızda tartışırken ikimiz de dahaca romanı okumamıştık. Ben sonradan okudum. İşte Havada Bulut Yok, Düşün Yayın Evi'nde böyle bulutlu fırtınalı bir havada yayınlanmıştır. Birçok Cevdet Kudret'ten her biri elbet ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ben salt eleştirmen Cevdet Kudret için kısa birkaç söz söylemek istiyorum. Yazının başka dallarında başarılı olmadıkları için eleştirmenliğe yönelmiş olanlardan söz edilir. Bu yargı genel ve kesin olarak doğru değilse de, gerçekten de öbür yazım dallarını deneyip de başarısızlıklarından sonra eleştirmenlikte sivrilmiş olanlar vardır. Bunların içinde eleştirmenlikte başarılı olanları da görüyoruz. Ancak bunlardan kimisinin eleştirilerinde, ünlenen yazarların yapıtlarını eleştirilerinde, sıradan bir okurun pek de sezemeyeceği, ancak eleştirenin nabız atışını gözlerinde duyan profesyonel yazarların duyumsayacağı bir çekemezlik, bir gizli kıskançlık, haset, hatta kin görülür. Cevdet Kudret'in eleştirilerinde ise ister övsün, ister yersin, en acımasız yergilerinde bile bu türlü duyguların gizlenmeye çalışıldığı görülmez. Çünkü o başka dallarda yazdıklarına da güvenen bir yazardır. Eleştirilerinde de hiç de yumuşak ya da acımalı değildir. Ama kişisel duygularının üstündedir. Bir bakıma küçümencik, bir bakıma kocaman dünyamızı sırtlarında taşıyan atlas kişilerin sayıları çok azdır. Cevdet Kudret daha birçok sanatçımız, Türkiye'yi sırtlarında taşıyan atlaslarımızdır. Onlar onurlu yaşadılar, yaşıyorlar, hepimizin de onuru oldular. O atlas adamlardan Cevdet Kudret Usta'nın Türkiye'yi daha uzun yıllar sırtında taşımasını, bu görevini sürdürmesini diliyorum. Cevdet Kudret'e sevgiler, saygılar. Teşvikiye, 29 Ekim 1991. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 77.